destek attı.
Destek Attı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade. Program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor. Bizlere sorun ve sorularınızı iletmeniz için sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook, Twitter hesabımız TRT Destek Attı. E-mail adresimiz destekattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463 34 19 312 463 34-21. Evet, bugün konuşacağımız konu biraz belki biraz mahrem konu gibi ama hayatımızda ciddi anlamda etki eden ve korunması gereken çocukların üzerinde özellikle daha çok tehlikeli olduğuna inandığımız onların da korunması yönelik dikkat etmemiz gereken konular ve onlara, çocuklarımıza kendilerini korumayı nasıl öğretebiliriz diye girebileceğimiz bir konu. Cinsel istismar konusunu bugün sizlerle konuşmak istiyoruz. Tabii bunun birçok hukuki boyutları var. Toplumsal boyutları var ama biz biraz daha çok bu konuda psikolojik boyutuna bakacağız. Nedir cinsel istismar? Aslında şiddet olarak da değerlendirebiliriz. Çocuklar üzerinde, gençler üzerinde ve toplumda birbirimize karşı fiziksel şiddeti, sözel şiddeti, duygusal şiddeti önermiyorduk ve bu noktaya karşı tepkimiz vardı. Ve bu tepkimizi de eğitimsel anlamda anne babaları ve toplumu bilinçlendirerek bu şiddetten korumaya yönelik tedbirler almamız ve ne yapmamız gerekiyor? Yani bu şiddetin yerine ne koyabiliriz? Eğitimi çocuklarla ve gençlerle aramızdaki diyaloğu kurmak ve onlara sağlıklı anne babalar olmak ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşuyorduk. Bunlardan bir tanesi de belki bir noktada cinsel şiddet veya cinsel istismar dediğimiz aslında bireyin hakkını elinden almak, onun alanına girmek anlamında anlayacağımız bir durumdur. Neden böyle bir noktayı sizlerle konuşmak istedik? Toplumumuzda bu noktada, bugüne ait bir nokta değil ama geçmişte de gelecekte de bu noktaların yaygın olduğunu ama konuşmaktan ve ortaya çıkarılmaktan tedirgin olunan bir konu olduğu için sadece ailelerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde haberdar olduğumuz durumlar oluyor veya yetişkinlik döneminde bazı problemleri konuşurken evlilikle ilgili problemleri ya da evlenmeye aday olan gençlerin problemlerini veya kişilerin bazı yetersizliklerini konuşurken çocuklukta uğradıkları o cinsel tacizlerin etkilerini çok rahat görebiliyoruz. Dünyanın problemi aslında, sadece bizim ülkemizin problemi değil ama tabii bu bir değerler yargısı konusundaki yanlışlıklar sonucunda ortaya çıkan bir problem. Yani eğer biz ahlaki değerlere, dini değerlere ve toplumsal değerlere önem vererek çocuklarımızı büyütür, gençlerimizi büyütür ve bilinçli bir toplum haline gelirsek bu noktada da bu tür sıkıntılarla karşılaşma ihtimali ortadan kalkabilir. İnsanın olduğu yerde her türlü sorun var. Çünkü insan iyi bir yapıya sahip olması gerekirken maalesef birçok değerler anlamında yanlış davranışları da insanda görebiliyoruz. O yüzden de insanın hayatında din geliyor, işte peygamber geliyor, Kur'an geliyor, birçok alim geliyor. Yani sadece bir insanı doğru yola iletmek ve doğru bir yapıya bozulmadan da veya bozulduktan sonra doğruyu oluşturmak için o kadar çok eğitimsel, hukuksel yönler oluyor ki ama demek ki insan farklı bir yapıda ve zarar verebiliyor. Kendisi zarar görmek istemese bile karşıdaki insana zarar verebiliyor. O yüzden de cinsel istismar da bir noktada karşıdakine zarar verme noktasında ortaya çıkan bir davranış gibi değerlendirirken aslında bir toplumsal bir sorun. Ama bir noktada da kişinin kendi kontrol mekanizmasını kullanamaması durumunda ortaya çıkan bir nokta. Tabii bizim hep kontrol mekanizmasında farkındalığı yükselterek kendimizi koruma ve toplumsal anlamda tehlikelerden korunma yollarını öğrenmemiz gerekiyor. İşte bir trafikte bir sorun olduğu zaman da başlıyoruz, işte trafik konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. İşte sağlıkla ilgili noktada bilinçlendirme yapıyoruz. Topluma ön ayak olan değerler, sanatçılar, siyasetçiler, doktorlar bilinçlendirme çalışmalarının içine girerek toplumu o noktada dikkat çekici bazı bilgiler ve belki sunduklarıyla beraber bu konuya daha önem vermesi sağlanabiliyor. Ama tabii cinsel istismar da böyle kolay olmuyor hemen göz önüne getirmek. Ne zaman ki bir kişi, bir aile ya da bir birey böyle bir durumla karşılaşıyor, o zaman tabii sorun olarak karşısına çıktığı zaman yardım aldığında biz de bunların oranlarını görebiliyoruz. Tabii cinsel istismardan önce ilk önce bizim şöyle bir noktamız var. Kişinin kendi alanları vardır, kendi değerleri vardır ve o alanlarına başkalarının müdahale olması ve o alanlara başkalarının girmesine izin verilmemesi gerekir. Nedir bu alanlar? İşte bebekler vardır, anne babaya emanettir. Daha sonra bakıcıya emanettir eğer çalışan anneyse. Daha sonra kreş ya da anaokul okul ortamları vardır. Onlara yakın akrabalar vardır. Ve daha sonra genişleyen bir sosyal çevreniz vardır. Bütün bu çevrelerin içinde kendinizi daha güvenli ve daha korumalı ve tehlikelere karşı bilinçli bir şekilde kendinizi güçlü hissedebilmeniz için mutlaka kendinizi koruma dediğimiz ve kendi bedeninize başkalarının dokunma konusuna izin vermemeniz gereken veya kendi alanlarınızı çizme anlamında bilinçlenmemiz gerekiyor. Çocuklarda bu genellikle 2 yaşlarına kadar da böyle alt değiştirme noktasında hep öneririz ki anne daha çok bu noktada ön plana çıksın. Daha çok anne ilgilensin. Çocuğun bedenine bir kişi dokunsun. Durmadan çocuğun alt değiştirme konusunda farklı farklı kişilerle karşılaşmasın. Ya da çocuğu banyo yapacağı zaman daha çok annenin ve babanın ilgilenmesini öneririz. Tabii cinsel istismarın bir noktası da edep kavramı ve ahlaki değerler kavramıyla bireyin büyütülmesidir. O yüzden de edep kavramının ilk önce çocuklara öğretilmesi gerekir. Anne babanın odasına kapıyı vurarak girmek, işte başkalarının banyoda veya lavabodaki durumlarında oralara kapıyı vurmadan girmemek ya da başkasının yatağına ya da özel olan alanına, belki özel odasına yine izinsiz girmemek gibi, aslında çok basit gibi görünen ama bir noktada çocuğa sınırlar çizen ve o sınırların içinde de ona bazı düşünce yapısını ve değerler yargısını öğreten eğitimsel bazı davranışlara ihtiyacımız var. Tabii ilk önce çocuklara 6 yaşına kadar aile bireyleri içinde ve çok daha okul ortamı olarak biraz daha korunaklı, yani işte ana sınıfı ya da anaokul ortamları biraz daha korunaklı olduğu için biraz daha öğretmenin gözü önünde ve daha küçük gruplarla çocuklar beraber olduklarından dolayı bu dönemde korkularımız biraz daha az oluyor. Ama 6 yaşından sonra, özellikle ilkokul döneminden sonra kalabalıklar içinde çocuğumuzun korunmasını sağlamak için ilk önce ona kendini korumayı öğretmemiz lazım. Tabii bu bir eğitimdir. Nasıl ki birbirimizin eşyalarına izinsiz dokunamıyoruz ve izin alıyoruz. Ve izin aldığımız eşyaları da kullandıktan sonra tekrar onlara veriyoruz. Yani bir alan çiziyoruz. Bir değer, söz tutma, önemseme gibi değerleri de o davranışlarla çocuklarımıza öğretiyoruz. Bu noktada da çocuklara bedene dokunmamayı, başkasının bedenine ve kendi bedenine de kimseyi dokundurmamayı öğretmemiz gerekiyor. İlk buradan başlamamız gerekiyor. Biz küçükken hep annemiz babamız şöyle söylerdi: aman dışarıda birisi işte hadi gel seni annene babana götüreyim der ya da şeker vereyim derse sakın gitme, tembih ederlerdi bizi. Tanımadığın insanlarla konuşma derlerdi. Tabii bunlar bizi tehlikeden korumaya yönelik ama bir noktada da sizi sosyal anlamda da korkutan ifadeler oluyordu. Yani korkuyorsunuz, her insanlara biraz böyle daha bir tehlikeli bir yapı olarak bakıyorsunuz. Bugün zamanımıza geldiğimizde tabii bu dışarıdan direkt tehlikelerden ziyade evde çocukların sosyal medyayla meşgul olmalarından dolayı çok fazla bu tür tehlikelerle karşılaşıyor. Tabii devletimiz, hükümetimiz bu noktada çok tedbirler alıyor. Özellikle de bugünlerde bir aile koruması noktasında, çocukların haberleşme noktasında kimlerle haberleştiğinden haberdar olmak anlamında bir koruma sistemi de yeni gündeme kondu diye biliyorum. Şimdi bunlar tabii devlet koruyacak mutlaka. Mutlaka sosyal sorumluluk anlamında üstümüze düşenler yapılacak ama ilk önce anne babanın çocuğa o bedene dokunmayı ve başkasının bedenine dokunmamayı bunu öğretmemiz lazım. O yüzden de ilk önce çocuğa öğreteceğimiz nokta şu. Bu senin yatağın, burada sen yatıyorsun. Bu senin çorabın, bunu sen giyiyorsun. Bu senin kalemini kullanıyorsun. Aynı onun gibi bu beden de sana aittir. Kol senin, işte yüzün, gözün senin, bacakların senin. O yüzden de bu bedenine asla kimsenin dokunmasına izin vermemen gerekiyor. Sadece büyüklerinle beraber doktora gittiğinde, anne baba yanındayken bir doktora muayene olacağın zaman buna izin verebilirsin. Ya da anne babanla beraber işte bir banyoyu kullandığında, duşu kullandığında onların kontrolünde sadece böyle bir izin olabilir. Tanımadığın insanlara ya da tanıdığın dahi olsa senin özel bölgen dahil olmak üzere bedenine dokunmak isteyen kişilere izin vermemen gerekir diye ilk önce bu eğitimden başlıyoruz. Tabii bu eğitimde çocuklara nereye, kimlerin dokunabileceğini veya başkalarının hayatlarına ne kadar müdahale olacağımızı veya nerelere izinle girilmesi gerektiğini, bunların hepsini çocuklarımıza öğretmemiz, onlarda idrak etmeyi, tehlikeyi değil, aman bak hiç kimseye bir yerini elletme, aman sakın işte bir kimseyle bir şeye dokunma gibi korkuyla değil de ilk önce bu bilgiyi vermek, bunun da nedenini çok anlatmamak. Yani işte sen eğer başkası dokunup sana zarar verebilir ya da başına bir şey gelebilir, canın acıyabilirden ziyade bu senin kendi bedenin, kendi özel dünyan, özel eşyan. Bunlara kimsenin dokunma hakkı yok ve senden böyle bir şey istediklerinde ya da zorladıklarında mutlaka buna karşı tepki göstermelisin gibi anlatmak lazım. Ama tabii arkadaşlık ilişkilerinde de işte arkadaşla beraber ele tutacak, oyun oynayacaklar sınıftan veya bir kalemini paylaşacak, belki bir kitabını, yemeğini paylaşacak. Yani paylaşma duygusuyla bedenini koruma konusundaki dengeyi doğru tutmak lazım. Evet, yine konumuza devam edeceğiz. Sosyal medya hesabından bize Abdullah Bey ulaşmış. Tuvalet problemi ile ilgili bir sorun var. Oğlum 4 yaşında, büyük tuvaletini tutmakta zorlanıyor. Bazen kaçırıyor. Ablası da küçük tuvaletini tutmakta zorluk çekerdi. Annesi bu durumu genetik olarak değerlendiriyor. Bu durum bir problem mi? Problemse nasıl davranmalıyız? Kesinlikle genetik bir problem değil. Bir problem tabii ki. Tuvalet alışkanlığını kazandırmak anne çocuk arasındaki tuvalet eğitimi konusundaki doğru ve yanlışlara bağlı bir durumdur. Burada bir tuvalet eğitimi konusunda annenin bazı yanlışları var. Ve bu yanlışlardan dolayı da ablada da bir problem çıkmış. 4 yaşındaki yavrumuzun büyük tuvaletini tutmada zorlanması ve kaçırması problem, ama bu problemin kaynağı diğer tuvaletle aynı şey değildir. Ablayla olan nokta başka bir şey, o altı ıslatma. Diğer oğlumuzdaki de bu başka bir şey. Bu kaka kaçırma dediğimiz olayın psikolojik kökeni daha ağırdır. Tabii 4 yaşında eğer tuvalet alışkanlığını ne zaman kazandığına da bağlı. Büyük tuvaletini tutma alışkanlığını eğer 2-2,5'te kazandıysa, 4 yaşında hala böyle bir nokta devam ediyorsa, burada bir tepkisel bir davranış vardır ve bir değersizlik durumu söz konusudur. Bunun nedeni de şu olur: çocuklar alışkanlıklar dediğimiz tuvalet alışkanlığı veya uyku alışkanlığı gibi konuları biz alışkanlık haline getirmek, onlara doğruyu öğretmek ve doğruyu öğretirken de biliyoruz ki çocuklarda 21 gün bir süresi vardır ve bazı teknik bilgilere ihtiyacımız vardır. Onları uygularız. Burada bunları yaparken maalesef bizim sabırsız yapımız ve hemen çocukların öğrenmesini istememiz ve bazı noktalarda da geleneksel demeyeyim ama çok doğru olmayan bilimsel teknikleri kullanmamız maalesef çocuklarda olayı alışkanlık yapmadan, beklenti yani o süre geçmeden, çocuklarda hal olmadan beklediğimiz için çocuklarda bu konularla ilgili sorunları görebiliyoruz. O yüzden de 4 yaşındaki oğlumuzun büyük tuvaletini kaçırmasının nedeni korku ve kaygı ve baskı hissetmesinden dolayı kaynaklanıyor. Her yaptığında anne belki işte anlatmıştır, bak büyüdün artık, kirli görmek istemiyorum, temiz ol, şunu yap bunu yap gibi belki yapılan noktaya karşı tepki gösterdiği için artarak devam edebilir. O yüzden belki tuvalet temizliğini öğretemedi veya oyuna dalıyor olabilir çocuk veya kabızlık olabilir veya bağırsak problemi olabilir. Yani bütün bunlara bakarak bunu bir sorun olarak değerlendirdiğimizde genetik olmadığını, davranışlarımızla alakalı olduğunu bilip bir kesinlikle altına kaçırdığı zaman önemli değil, bunu çözeriz deyip hiç öfkeli olmadan ve yüz ifademizde negatif olmadan, yani yüzümüzde sözümüzde aynı anlamı ifade edecek şekilde temizlemek ve olayı sorun halinde görmemek. Eğer bir beslenme ile ilgili bir nokta varsa, belki çok fazla tuvalete çıkıyorsa biraz daha beslenme programını kontrol etmek. Eğer evde ablasıyla beraber bir çatışması varsa ve kendini değersiz hissediyorsa ablaya biraz daha kardeşine karşı ilgili olmasını istemek. Yani o ablaya da çok yük yüklemek istemiyorum. Onda da çünkü tuvalet problemi varmış. Bir problem olabilir. Anne eğer evde ortalık dağıldığında ya da kurallara uyulmadığında kızgın bir ifade kullanıyorsa bunu çekmesi. Yani biraz daha annenin sevgi ve ilgiyle davranması. Buna bir şöyle 5-6 ay devam ettiğimizde çocuktaki bu problem ortadan kalkacaktır. Bu ciddi bir problemdir. O yüzden de daha biraz bu dönemlerde daha sabırla ve hoşgörüyle yapalım ki 14 yaşına kadar bile gidebilir bu nokta. Çünkü kızgınlık ve çocuğun kızgın olması ve bizim baskılı olmamız bu olayı daha kalıcı hale getirebilir. O yüzden de biraz daha hoşgörüyle ve olayları daha çözümsel bakarak, biraz önce söylediğim teknikleri kullanarak inşallah çözerler. Evet, tekrar cinsel istismar noktasına gelelim. Ahlaki değerlerin zayıf olduğu toplumlarda kişiler ihtiyaçlarını belirlerken kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında bu ihtiyaçları karşı taraftan talep etme konusunda sınırlarının olması gerekiyor. Bu sınırlar her toplumdan topluma değişiyor. Ama bu toplumdan topluma göre değişen noktaların sonuçlarında aynı travmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yani cinsel istismara uğrayan kişilerde psikolojik bir çöküntü, değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu ve gelecek kaygısı ortaya çıkıyor. Çünkü güvendiği biri tarafından zarar görmek veya güvenmese bile ona verilen bu zarardan dolayı bunu içinde taşıması ve kimseyle paylaşmaması, kendini suçlu hissetmesi durumları genel anlamda diğer olaylara da yayılabiliyor. Asıl buradaki benim en çok dikkat çekmek istediğim nokta, çocukların özellikle 15-16 yaşından küçük çocukların sosyal medya üzerinden telefonlardaki sınırsız o alanlara girerek orada gördükleri ahlaki değerlerin olmadığı ve cinsel içerikli bazı video ya da filmlerin çocukların çok rahat ulaşması sonucunda henüz daha değerler yargısına sahip olmayan çocuk bunu izlediğinde içindeki duygu kontrolünü ve cinsel isteği kontrol edemediğinden dolayı bu ihtiyacı farklı alanda gidermek için bazen istemese bile kontrolsüz bir şekilde evde ya da dışarıda başka birilerine zarar verebiliyor. Tabii burada sapık olan veya sapkın kişilikteki olanları da devreye soktuğumuzda bunlar farklı bir nokta. Onlar hastalıklı kimlikler, işte sokakta tanısın tanımasın başka insanları sırf kendi ihtiyaçlarını gidermek anlamında böyle bir talepte bulunmaları veya saldırmaları onların zaten hastalıklı kimlik olduğunu ortaya koyuyor. Buradaki noktayı bir kere şuna koyalım, yani cinsel anlamda ihtiyaçlarını gidermek konusunda başkasının hayatına dahil olmak ve ona zarar vermek ve bunu baskıyla götürmek noktası, bu konu kişinin inanç ve ahlaki yapısının sıfırlanmasından kaynaklanıyor. Bir değersizlikten kaynaklanıyor. Çünkü yaptığınız her davranışı ölçebilecek bir zemin olması lazım. Yani sınavlarda bile nedir? Çocuklarınız girdiği sınavda bir cevap anahtarı vardır. O sorunun doğru cevabının ne kadar verip verilmediğine göre bir puanlama vardır. Sosyal ilişkilerde de puanlamalar vardır. Komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde hem bulunduğumuz topluma göre hem de değerlerimize göre, ahlaki değerlerimize göre. İşte burada bu cinsel istismarda hukuk ne derse desin ki çok önemli, örf adet ne derse desin ki çok önemli. Asıl mesele şudur, burada kişinin kendi kontrol mekanizmasının olması, otokontrol. Yani aslında bir noktada birine zarar verdiğinizi, sizi gören birinin olduğunu, bir yaratıcının olduğunu düşünürseniz ve çocuklara bunu bir korkuyla, günahla, bir suçlulukla değil de seni davranışlarını gören bir biri var ve sen birisine karşı sorumlusun. O yüzden de doğru davranışları her yerde, her zaman anne baba ya da yanında kimse olmasa bile doğru davranışı yapmalısın anlamına gelen otokontrol sistemini çocuklara uygulamak lazım. Onun uygulamanın yöntemi de şudur. Bak bunu böyle yapmazsan kızarım. Bak bunu böyle yapmazsan söylerim. Sakın bak böyle yanlış bir şey yapma. Gizli bir şey olduğu yaptığı zaman bak seni yakaladım görüyor musun? Bak yine kötü bir şey yaptın gibi çocuğa suçlulukla içeren ifadeleri kullandığımızda çocuk bunu annem babam yokken veya yakalanmadan bunu yapmalıyım gibi aslında burada otokontrol değil de başkasının yanında bu yanlışı yapmak yerine yalnızken bu yanlışı yapma noktası gelişiyor. Tabii cinsel kontrol dediğimiz nokta kişinin isteklerini önüne ket vurmakla alakalıdır. Bu da bir tekrar devam ediyorum. Yani bu noktanın hiçbir affı yok bu tür konularda. Sadece değerler yargısını çocuklara vermemiz gerekiyor. Okullarda belki arkadaşların arasında ben şunu bile kabul etmekte zorlanıyorum. Kız erkek arkadaşlığı dediğimiz okuldaki arkadaşlıklarda birbirlerine duygusal anlamda bakmak ya da sevgili gibi bakmak ya da flört olarak bakmak ergen olmayan yani 18 yaşından küçük olan çocuklarda bu bile benim için doğru bir hareket değil. Nedeni şu, arkadaşınız yani sizin yanınızdaki arkadaşınız sizin en güvendiğiniz, en değer verdiğiniz, her şeyi paylaşabileceğiniz derken ona belki sınıfta oturup sohbet edebileceğiniz biriyken iş arkadaşınız için de geçerli. Ama bunu kalkıp da onun içine duygusallık ve cinselliği koyduğunuzda arkadaşla ilgili noktada adını koymakta zorlanabileceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden de sevgi ve değer kavramıyla cinsellik kavramını iyi ayırt etmek lazım. Gençlerde ve ergenlerde üst seviyede olan bu noktalar özellikle sosyal medyada üzerinden izledikleri ahlaki zafiyetler içeren ve hastalıklı videolar olarak ya da filmler olarak önlerine konan hastalıklı sapkın ve değerlere sahip olmayan kişilerin bu tür filmlerini izleyen çocuklarda cinsel kimlik noktasında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Eşcinselliğe doğru kaymaktan tutun da gelecekte hastalıklı cinsel taleplerinin ortaya çıkmasına kadar giden hastalıklar ortaya çıkıyor. O yüzden bizim koruma dediğimiz ilk önce çocuklarımıza bunları öğretirken hem bedeni korumaya hem de değerler yargısında ahlaki değerleri, dini değerleri öğretmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum yani burada günahtır, haramdırdan ziyade tabii ki bunlar çok önemli ama çocukların bunun anlamlarını bilemediği için doğru hareket bu, yanlış hareket bu kavramından yola çıkarak daha sonra bu doğrunun gerçekten işte Allah'ın doğrusu olduğunu, bu doğrunun karşısına koyduğunuz yanlışın da aslında Allah'ın yanlışı olduğunu ve bu yanlışın da toplumu bozan yanlışlar olduğunu çocuklarımıza geniş daha ileriki zamanlarda yaşları büyüdükçe anlatmamız gerekiyor. Evet, bir sorumuz da tekrar var. Gülizar Hanım bize sosyal medya hesabından ulaşmış. Çocuğum 2. sınıfta ödev yaptırmakta çok zorlanıyorum. Söylüyorum ama sözümü dinlemiyor. Sözümü dinlemediğinde sinirlenip bağırıyorum ve o zaman ödevini yapmaya başlıyor. Daha sonra bağırdığım için üzülüyorum. Konuşuyorum, seni kırmak istemiyorum. Bağırmadan beni dinle diye ama sonuç alamıyorum. Küçük oğlum 2,5 yaşında, büyükle ilgili bu problemlerin nedeniyle onunla da tam ilgilenemiyorum. Çözüm bulmakta yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdi Gülizar Hanım 2. sınıftaki kızına ödev yaptırması gerekiyor. Şimdi sözümü dinlemiyor demesi, bir kere ödev yapmak nedir? Bu çocuk ne kadar oturabilir? Ödev yapmak konusunda çocuğun bekledikleri nelerdir? Bunları bilmiyoruz. Henüz çok daha yaşı küçük 2. sınıfta. Yaşı 8 yaşında. Süresi 8 dakikadır. 2 dakikada kayıp sürekliyoruz. 10 dakika. Yani en fazla oturacağın 10-11 dakika. Okuldan geldikten sonra çocuğun zamanı çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Nedir ayarlayacağımız zaman? Okuldan geldi, bir saat dinlendi, oyun oynadı, bir çizgi film seyretti. Yaşına göre işte ikinci sınıfa giden kızımız seyredeceği çizgi film 15 dakika. Yemeğini yedi, oyuncaklarıyla oynadı. Sonra oturup ödevini 3 tane 10 dakikaya böleceğiz. Diyeceğiz ki farz edin, yani saat olarak 1'de geldi, 2'ye kadar dinlendi. 2'de oturup 2'yi 10 geçeye kadar 4 satır yazalım ya da şu konuya çalışalım. Sonra mola veriyoruz. 3'te bir daha oturuyoruz. 3'e 10 geçeye kadar. 4'te oturuyoruz. 4'e 10 geçeye kadar. 3 tane 10 dakika çalıştığında, yani 30 dakika çalıştığında ve kendim her gün aynı yerde, okul gibi aynı masaya aynı yere oturacak. Siz dışarıdan bir ihtiyacın olursa bana seslen, ben gelirim, sen kalkma diyeceğiz ama yanında da oturmayacağız. Burada öğrenmediği ders çalışma, ödev yapma, uzun süre bir masada sandalyede oturma ya da önüne verilen görev olan o ödevini yapma bilinci gelişmediği için, öğrenmediği için bizim ona bağırmamız ve bağırdıktan sonra o an öfkeleniyor. Sanki o biliyormuş da. Aslında şöyle bir nokta biliyor, evet, yani ödevin olduğunu biliyor ama bunu bilmek dediğimiz olay, onu nasıl yapabilirim, ne kadar oturabilirim, bunun sorumluluğu nedir, yaparsam ne olur, yapmazsam ne olur diye kafasında çocuğun bu noktada somut bir değerlendirme yok. O yüzden de bağırdıktan sonra da seni kırmak istemiyorum, bağırmadan beni dinle diye söylemesi de çocuğun anneye karşı anneyi değersiz kılmasına neden oluyor. Yani benim bir annem var, bir bağırır, bir de benden özür diler. Yani demek ki bu çok bilinçli biri değil, bilmeyen biri değil gibi düşünür ve daha sonraki dönemlerde anneyi saygın bir kimlik olarak algılamaz. Bir de onun yanındaki 2,5 yaşındaki çocuğa anne öfkelendiği için büyük olarak diğer 2,5 yaşındakine de öfkelenmeye başlar. Çünkü o da ihtiyaçları vardır. Ben biliyorum ki ders çalışmak için gece saat 12'lere kadar oturanlar, kıyametler kopar, evde krizler çıkar. Bütün bunların nedeni çok uzun süre oturduğunuz zaman çocuğun dikkat süresi yaşa göre 1 dakika olduğu için okuldaki 45 dakikalık ders saatinde öğretmen sizin çocuğunuzla tek başına ilgilenmez. Orada her çocuğa farklı bir 5'er dakika, 10'ar dakika belki bir ilgisi olabilir. Çocuk sağa da döner, sola döner, tahtaya bakar, oyalanır bir noktada. Ama ders çalışırken sağa dönme, işte sola dönme, bir an önce bitir gibi ifadeler çocukları bunaltan noktalardır. Masanın bir kenarına işte bir üzüm koymak, bir kuru yemiş koymak, çocuk bir ara ondan alıp kendi dikkatini o tarafa dağıtması, yani tekrar yönelmesi anlamında. Sıkılmaması için işte hadi bakalım 3 satır yazdın, çok güzel olmuş, ben uzaktan seni kontrol edeceğim ya da okuyacaksan sesli oku, ben seni dinliyorum gibi söylemek. Hafta sonları biraz daha böyle kısa zamanlarda derslerle ilgili tekrarlar yapmak. Bunu yaparken çünkü anne öğretmen değildir, yani eğitimcilik olarak öğretmek noktasını bilmez. Davranışları bilir ama okul konusundaki öğretmeyi bilmez. O yüzden de öğretme anlamında ben öğreteceğim diye uğraşırken yorulur ve bu yorgunluk da hem çocuğa hem de anneye yansır. O yüzden de öfkelenmeden bu dediğimiz şekilde yapabilir. Bir sorumuz daha var. Şenay Hanım bize sosyal medya üzerinden ulaşmış. 8 yaşında oğlum var, 2 yaşında bir kızım var. Oğlum çok agresif, insanlara karşı çok soğuk ve kardeşini çok kıskanıyor. Ben kardeşiyle ilgili çığlık atarak sen beni sevmiyorsun diyor. Bu durum beni çok üzüyor. Ben çalışan bir anneyim ve yoruluyorum. Bunun yanında çocuklarımı doğru yetiştirmek istiyorum. Bu konuda nasıl davranmalıyım? Bu çok detay bir soru. Sonraki bir programımızda tekrar söz konu buna bilgi veririz ama 8 yaşındaki çocukta agresiflik olmaz. Kimseye soğuk olmaz. Ama kardeşini kıskanabilir. Şöyle söylemek gerekiyor. 2 yaşındaki kızınız kendi talep ettiği için ihtiyaçlarını, yani sizin yanınıza gelir, acıkmıştır, tuvalete ihtiyaç vardır, uykusu vardır. Siz onu zorunlu olarak doyurduğunuzda diğer çocuk da kendine yeten bir yaşta olduğu için, yani kendi yemek yer, kendi yatar, kendi ödevini yapar. O yüzden de onun o zorunlu ihtiyaçlarını karşılama konusunda çok yanına gitmediğimizi, çalışan da bir anne, 2 yaşındaki kızıyla da ilgilendiği zaman bu sefer 8 yaşındaki çocuğa birebir onunla kaliteli geçecek bir zaman ayıramadığı için çocuk kendini değersiz hisseder. Yani şöyle anlamaz çocuk. Evet, ben annem çalışıyor, işte kardeşim de var, aslında bana da vakit ayırmıştı. O yüzden de annem yoruldu diye bunu düşünmez. O yüzden de ben seni seviyorum demek yerine şuna karar verelim. Yani benim oğlum ne istiyor acaba? Onunla beraber belki yatağa gittiğinde yanına gidip onu biraz uyuturken ona masal okumak veya ödev yaptığı zaman yanına oturmak değil de ödevden sonra boşlukta beraber bir şeyler yemek veya bir şeyler izlemek onunla beraber. Yani anne bu kadar yorulmasının yanında 10 dakika, 15 dakika oğluna bir kaliteli vakit ayırsa kızından ayrı, o zaman ciddi anlamda bu problem ortadan kalkabilir. Kıskanma noktasında kıskanıyorsun ifadesi kullanılmaz. Biz bunları anlarız ve çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız. Ha, demek ki kardeşe kıskan. O zaman ben biraz daha oğluma vakit ayırayım. Birebir onunla ilgileneyim. 2 yaşındaki kızımı babasına bırakayım. Ben biraz daha oğlumla vakit geçireyim. Tanımlamalar tehlikeli. Agresif, kıskanma gibi ifadeleri kullanmayalım. Bunlar daha henüz çocukların tepkileridir ve onları tanımlama konusunda çok da doğru değildir. Evet, çok kısa bir süremiz var. İstismar konusunda tekrar devam edelim. İstismarla ilgili noktadaki durumumuz şu. Bir, kendini korumayı öğreteceğiz. İki, değerler yargısını öğreteceğiz. Değerler noktasındaki dini değerler ve ahlaki değerler çok önemli. İnsanın isteklerinin önünde onu kontrol edecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Kişinin kendi kontrol mekanizmasını geliştirmezseniz hukuki noktada caydırıcı da olan cezalar olmazsa bu noktada kişi çok rahat hareket edebilir. O yüzden de tabii hukuk anlamında tabii bunu caydırıcı anlamda cezalar yapılır, uygulanır. O başka bir alan. Ama biz anne baba olarak, eğitimciler olarak, uzmanlar olarak bizim işimiz çocuklara değerler yargısını öğretirken bakın başkasının ağacından, elma ağacından bir tane elma koparmak da çocukla değersizlik oluşturur. Bir markete gittiniz, oradaki dışarıda satılan bir meyvenin tadına bakmak için 3 tane almak da değersizlik oluşturabilir. Bir komşunun evine gittiğinizde izinsiz başka bir mekana gitmek de bunu oluşturabilir. Yani o kadar hassas bir noktadır ki çocuklarla ilgili noktalar. Tabii çocuklarımızın odalarına anne babalarının izinsiz girmemeleri, banyolarına kaç yaşından sonra anne babalar girebilecek mi? Kardeşler aynı odada, kızlar aynı odada, erkekler aynı odada mı yatacak? Bunlar çok önemli olmalı. Ergenlik dönemindeki çocukların cinsel enerjileri sporla mutlaka atılmalı. O dönemde spora çok ihtiyaç var ki hem diğer anlamda da sporun çok faydalı olduğunu biliyoruz. Ve çocukların izlediği zaman duygularını kontrol edemeyecekleri, içlerinde farklı negatif duygular oluşturacak filmlerden uzak tutulmalı. Kesinlikle bu dönemdeki en büyük tehlike çocukların elindeki internet olan cep telefonları ve tabletler. O yüzden anne babaların ileride çekecekleri sıkıntıları bugünden doğru değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bugün ne ekiyorsanız ileride onları karşınıza göreceksiniz. Tabii toplumsal anlamlarda bunlarla ilgili çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmek anlamında gittiğiniz mekanlarda yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmek yine anlam kazanıyor aynı noktada. Doğru arkadaşı seçmek çok önemli oluyor. Tabii meslek olarak çok fazla duyabiliyoruz. Yani sadece kız erkek noktasında değil, hem cinslerinden olan zararlar gördüklerini biliyoruz. Okullarda cinsel oyunlar olabileceğini biliyoruz onları. Duyuyoruz bunları haberlerden. İşte bunların hepsinde çocuklarımızın lavaboya girdikleri zaman tek başına girmeleri, kimselerin lavaboya almamalarını ve okulda giyinme soyunma sırasında beden eğitimi derslerinde ya da başka derslerinde kendi giyinme tarzlarına, bedenlerine daha dikkat etmeleri, öğretmenlerle ya da başka büyüklerle konuşurken gidecekleri zaman mutlaka yanında başka bir arkadaşını götürmek ya da mutlaka büyüklere haber vererek bir yere gitmeleri gibi koruma noktalarının öğretilmesi lazım. Ama tabii bu yetişkinlikte yetişkinlerin çocuklara yönelik cinsel tacizlerinde veya aynı yaştaki gençlerin ya da çocukların cinsel taciz ve cinsel oyunlarında bu noktadaki yanlışı kontrolü öğretmek lazım. Yani aslında bunun yanlış olduğunu bilgi boyutunda bilmelerine rağmen kontrol edememenin altındaki isteğin karşısındaki değer. Siz bir şey istiyorsunuz ama bunu da bir şeyle ölçmeniz lazım. Yani altın alacaksınız, nedir? Onun karşılığındaki gramı ne kadarsa onu verirsiniz, ondan sonra alırsınız. Ya da bir telefon alacaksınız, karşıdaki meblağı verir, ona göre alırsınız. Bir değeri vardır onda. Bizdeki de davranışların değerlerine için ahlaki değerlerin oturtulması lazım. Bu ahlaki değerler kesinlikle anne baba tarafından öğretilmeli ve anne baba da bunu uygulamalı. Konuşmamızda izlediğimiz filmlerde cinsel içerikli filmlerin komedi tarzında sunulması da çocuklarda ahlaki değerleri ortadan kaldırır. Anne babaların çocukların yanında birbirine davranışları da bunları ortaya çıkarır. Gittiğimiz tatildeki davranışlar da bunları geliştirebilir. İlla edep kavramı, edebi öğretmek lazım çocuklarımıza ve biz yetişkinler de edepli davranmamız gerekiyor ki çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi, özellikle toplumu anlamda koruyalım. Tabii derin bir konu, yine başka zamanda da yine ortam olursa işlemek isteriz. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Bu konuda tabii yaşayanlar sıkıntılarını bilirler ama böyle problem yaşayan kişiler de geçmişte bunları bırakıp sadece yeni hayatlarına nasıl dönebiliriz diye bakmaları gerekiyor. Yoksa bunun ızdırabıyla ve bunun vücutta bıraktığı, ruhta bıraktığı izle hayata devam etmek konusunda kendilerini sıkıntılı hissedebiliyorlar ama takılmadan belki devam etmek lazım. Mutlaka terapi almak lazım. Bu sefer mutlaka destek almak lazım. Gerekirse hukuki anlamda uğraşılan bir durum varsa bunlara, bu noktada da hukuki sürece de başvurmak gerekiyor ama bizim boyutumuz diğer taraf. Çocuklarımızın büyükler tarafından korunması için ilk önce büyüklerin kendi ahlaki değerlerini ve edep kavramlarını öğrenmeleri gerekiyor. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Destek attı.